Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Kırk Ambar programında birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bendeniz İbrahim Emre ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız bize.
Estağfurullah hocam, bir şereftir.
Çalışmaları var, evet. Meşguliyetleri var. Çok teşekkür ederim. Çok
ben
sağ
teşekkür
olun.
Ederim hocam. Şimdi sizin bir makaleniz var. Bilim, iktidar ve hegemonya başlıklı. Bu makale üzerinden bilim ve iktidar ilişkisini biraz tarihten evet. günümüze geldiği şekliyle bir programımıza konu edelim. İslam dünyasında, batıda, günümüz Türkiye'sinde son yüzyılda bilim ve iktidar ilişkisi nasıl oldu? Buna bakalım ama öncelikle bilim nedir? Evet. Buradan bir giriş yaparsak hocam. Evet. Seviniriz. Buyurun.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bilim ve iktidar ilişkileri önemli aslında. Bizim bilim politikalarımızı belirlememiz, bilimin daha bilim olarak yapılabilmesi, iktidarın bu konuda daha sağduyulu hareket edebilmesi için bu iki alan arasındaki ilişkiyi doğru okumak gerekiyor, doğru değerlendirmek gerekiyor. Toplumlar, medeniyetler değişiyorlar, aynı kalmıyorlar. O nedenle biz de İslam medeniyeti örneğinde, İslam toplumları örneğinde bu nasıl gitti? Modern dönemde efendim Avrupa'da bu iktidar ve bilim ilişkisi nasıl yürüyor? Ve son 100 yıl Türkiye'sinde bu ilişkiler nasıl bir seyir izliyor? Bunu görmek, bunu anlamak bir yönüyle günümüzde bilim üzerine konuşurken, düşünürken birçok efendim araştırma merkezleri var, üniversitelerimiz var, bilgi üreten insanlarımız var. Onların konumlarını, onların amaçlarını, motivasyonlarını anlamak ve bunların daha verimli olması yönünde düşünmek için bu ilişkiyi anlamak, açıklamak önemli bir şey. Bilim tabii ki çok tarif edilebilir, normal bir şey. Tek bir tarif olmaz. Birçok tarifin olması da bir güzelliği ve çeşitliliği anlatır aslında. Ama sonuçta bilim dediğimizde burada bilim derken tabii biz ilim de
evet, onu da kastediyoruz. Evet.
Yani daha genel bir kavram olarak Türkçe'de de kabul görmüş. O nedenle bilim diyoruz. Yoksa bazen ilimle aynı anlama geldiğini düşünüyorum ben. Bilim bir defa olguları, ilişkileri, değerleri inceleyen, araştıran bir faaliyet. Bunları araştırırken bir sistematiğe başvuruyor. Bir yönteme başvuruyor. Gelişi güzel bunları araştırmıyor. Bir bakış açısıyla, bir perspektifle, bir takım usullerle hareket ediyor. Bu usuller nedeniyle birçok olgular içinde boğulmaktan kurtuluyor.
Evet.
Birçok olguları daha kolay anlama ve tasnif etme imkanını sağlıyor. Mukayese etme imkanını sağlıyor. Derinliğine nüfuz etme imkanı sağlıyor. Bu araştırma belli yöntemlerle olduktan sonra toplanan bilgiler kendi içinde bir sistematiğe dönüşüyor. Bir disipline dönüşüyor. Bu disiplin, hatta o nedenle bilimlere disiplin de diyoruz. Önemli. Bu disiplin aracılığıyla biz artık o konuyla ilgili araştırma yapmak istediğimiz zaman önümüzde duran bir sistemli bilgi dünyası var. Onun belli bir dil tarzı var. Bir takım yöntemlerle toplanmış. Ondan yararlanıyoruz ve hareket ediyoruz. Sıfırdan Amerika'yı keşfetmiyoruz yani.
Evet.
Yani tarih dediğimiz zaman, diyelim tarihte herhangi bir konuyu alalım. Ne bileyim yani aklımıza gelen kütüphane diyelim. Kütüphaneleri kendine bir araştırma konusu bilim yapabilir. Bunu yaptığı zaman kütüphaneler tarihsel gelişimini ele aldığı gibi bunların finansmanları, burada çalışan bilim adamları, bunların toplum için ihtiyaçlarını karşılama yönü, bu kültür bilimleri içinde ya tarih bilimine ya sosyolojiye efendim bunlara konu olan bir alan olur. Siyaset bilimi diyoruz mesela, daha çok siyasal olgu ve siyasal ilişkileri, siyasal kurumları araştırıyor. Değil mi?
Evet.
Devlet, bürokrasi, siyasal partiler, oy verme davranışı, bütün bunları gelişi güzel konuşmak var. Ama bir de uzun yıllar bunlar üzerinde düşünerek, araştırmalar yaparak,
veriye dayalı
belli, değil mi? Veri ortaya koyarak, evet, bunlar üzerinde bir sistemli bilgi üretmek var. İşte bizim tarihimize siyasetnamelerle geliyor bu, değil mi? Ahkam-ı Sultaniyelerle geliyor. Evet. Avrupa'da siyaset bilimi daha farklı bir veçeyle gelişiyor tabii ki ve günümüzde de siyaset bilimini yoluna devam ediyor. Sonuçta bir de bir gazeteci tutumuyla siyaset üzerine konuşursunuz. Bugün şu vardır, bu olgu vardır, bu tarihte de şu olgu olmuş. Olguları merkeze alarak konuşur. Dolayısıyla bunlar arasındaki nedensellik ilişkisi, siyasetin dayandığı temel ilkeler, bunun yüzyıllarca değişimine rağmen değişmeyen bir ruhu var mı, nedir? Bunları siyaset bilimini bilen, kavrayan bir insan ancak anlayabilir, yapabilir. Bu ne sağlar bize? Siyaset üzerine yine gidersek, siyasetin anlam dünyasına bilgi olarak nüfuz etmemizi sağlar. Siyasetin olası gelecek durumlarıyla ilgili bir takım sezgilere sahip olmamızı, öngörülere sahip olmamızı sağlar. Efendim, siyaset, yani iktidar diye düşündüğümüz zaman, iktidar önemli bir siyasetin alanı, kudreti temsil ediyor, nüfuzu temsil ediyor. Bu nüfuz politik olanın, siyasi olanın birikmesiyle beraber olduğu gibi devlet gibi büyük bir organizasyonun ürettiği güçle de olabilir. Bir siyasi partinin kendi içinde bir organizasyona dönüşerek varoluşu da bir iktidar alanıdır. Dolayısıyla iktidar da siyaset biliminin araştırma konusu olur. Sosyoloji bilimi nasıl araştırır? İktidarın diyelim ki grup halinde varoluşu. Diyelim Cumhuriyet Halk Partisi temsil ettiği iktidarla kendi içinde nasıl bir grupsal dayanışmaya sahip, nasıl bir grupsal beraberliğe sahip? AK Parti iktidarı gruplar olarak, kolektif yaşantılar olarak, ondan sonra 25 yılda ne tür toplumla etkileşimler olarak var oldu. Bunları yine bir bilim olarak, sosyoloji bilimi araştırır, inceler. Dolayısıyla bilim, sosyal bilimlerden bahsettik biz. Fizik mesela daha çok doğadaki olguları, hareket üzerine, ağırlık üzerine, efendim enerji, enerjinin de yine varoluşu, ondan sonra işte hareketi vesaire, bu konular üzerinde durur. Biyoloji canlı varlıkları araştırır. Bu canlı varlıklar dünyasından hareket ederek daha çok sistemli bilgilere ulaşmaya sağlar. Sonuçta bu bilimlerle biz ne yapıyoruz? Hem kendimizi, hem tabiatı, hem toplum ilişkilerini daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bunlarla ilişkilerimizi kolaylaştırıyoruz. Efendim, işte fizik bilimleriyle tabiatı öğrendikçe tabiatı etkileme gücümüz artıyor. Hayatımızı kolaylaştırma gücümüz, ürettiğimiz yeni teknolojilerle bunlar ortaya çıkıyor. Sosyoloji veya psikoloji bilimi geliştikçe toplumdaki sosyal meseleleri anlama, göç olabilir, sosyal çatışmalar, toplum hareketleri, efendim aile yapısı, bunları anlamak, bunlarla ilgili bir takım çözümler üzerine düşünmek bunları sağlar. Dolayısıyla bilim aslında insanların daha bilinçli olması sağlayan bir şey. Araştırmaya dayalı olan bir şey. Bilim yaparken de tabii iktidar ilişkileri derken burada, bilimi yaparken bilimin iktidar, güç, kudretle olan etkileşimi.
Evet, öne açılıyor mu, kapanıyor mu?
Evet, evet, yani bu önemli bir mevzu. Bilim iktidar için mi yapılır? İktidarı efendim tahkim etmek için mi yapılır? İktidarın emrinde mi yapılır? Bu çok tartışılan bir mesele. Mesela Michel Foucault özellikle 70'lerden sonra siyaset biliminde ve sosyolojide çok önemli bir iktidar teorisi ortaya koydu. Sadece bir başkentte değil, aynı zamanda toplum hayatımızda da belli nüfuz alanları oluştuysa bunun bir iktidar meydana getirdiğini söyledi. Modern iktidarı daha çok göstermeye çalıştı. Orada modern dönemde iktidarla bilim ilişkisini açıklamaya çalıştı. Ve burada iktidarın modern dönemde her şeyi gözetleyen, her şeyi kontrol eden, her şeyi yöneten, dolayısıyla bilim başlı başına kendisi bir iktidara dönüşüyor.
Evet.
İşte bu konuda diyelim hapishane örneğini veriyor. Hapishane örneğini veriyor. Hastaneler örneğini veriyor. Okullar örneğini veriyor. Bütün bunlar işte efendim tıp bilimiyle, hukuk bilimiyle, sosyoloji bilimiyle üretilen bu kurumlar, bu bilimlerin ürettiği bilgilerle çalıştığını söylüyor. Dolayısıyla bu kurumları da bu bilimlerin ürettiği bilgilerle insanın disiplinize edildiğini, insanın düzenlendiğini, insanın kontrol altında tutulduğunu, insanın yönlendirildiğini söylüyor. Burada ciddi eleştiriler getiriyor. Yani iktidar bilim tamamen bir iktidar formu olarak meydana geliyor. İktidarı olarak var olduğu zaman hep kontrol etme, denetme, disipline etme çabası içinde. Örneğin tıp alanını düşünelim. Tıp bilimiyle bugün kaç yaşında doğum yapmanız iyidir? Efendim nerede doğum yapacaksınız? Ondan sonra kaç çocuk yapacaksınız? Bunlara hep tıpla ilgili bilim alanı karar veriyor. Ondan sonra pedagoji, psikoloji bilimi devreye giriyor. Çocuk
evet,
sorunları, eğitimi yönlendirmesi. Dolayısıyla insan üzerinde bilimin çok büyük bir hakimiyeti oluşmuş modern dönemde. Yani anne babanın hakimiyeti yerine bilimlerin hakimiyeti geçmiş durumda. Bu bilimleri de çeşitli uzmanlık alanları da temsil ediyor. Avrupa'da bunu tartışıyor tabii Michel Foucault ciddi anlamda. Bu Avrupa'daki modern dönemde aslında bilimin sadece bir özgürleşme getirmediğini, aynı zamanda bilimi ciddi anlamda devletlerin yeni politikalarının emrine soktuğunu. Mesela demografya bilimi, nüfus azsa yoğun bir biçimde bu defa nüfusun çoğalması için teoriler ürettiğini, siyaset biliminin efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş döneminde liberal teorilerini, demokrasiyi daha çok kendi siyasetine egemen kılmak için devreye soktuğu ileri sürülüyor, söyleniyor. Dolayısıyla Soğuk Savaş döneminde tarih çalışmaları yine daha çok Sovyetler Birliği'nin geriliğini, yanlışlığını, barbarlığını ortaya koymak için Avrupa'da yapıldığı deniyor. Aynı şey tabii Sovyetler Birliği'nde de var. Bilim orada da o otoriter devletin emrinde ve onun dediği gibi yürüyor. Şimdi Avrupa'da tabii bilimin Rönesans'tan sonra, aydınlanmadan sonra, bilimsel devrimlerin ortaya çıkmasından sonra çok farklı boyutlara yöneldi.
Evet.
Bir defa tabii ki daha seküler bir temelde bir bilim anlayışı ortaya çıktı. İkincisi çok devasa boyutlarda bilimsel araştırmalar yapıldı, çalışmalar yapıldı. Bilimler alanında uzmanlaşmalar arttı. Yani bugün uzmanlaşma o kadar fazla ki efendim göz doktoruna gitmek istediğiniz zaman hangi göz, sağ göz mü, evet, sol göz mü veya dahiliyeci. Eskiden dahiliyeci hep birçok alana bakıyordu. Şimdi dahiliyeci böbrek ayrı, nefroloji ayrı,
evet,
değil mi? Birçok şey ayrı. Fiziğin mesela 50'den fazla alt bilim dalından bahsediyorlar. Müthiş bir şey var. Uzmanlaşma ve parçalama var. Çünkü bilim çoğaldı. Bilim çoğalınca birçok sorunlarımız da çoğaldı. Onları birbirini besleyen bir şey bu.
Evet.
İktidar burada tabii bilim aracılığıyla mühendislik bilimlerini düşünün bir de, matematik bilimlerini düşünün. Onlar daha iktidarların emrinde daha fazla çalıştılar. Mesela Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, bu batıdaki sömürgeciliğin gelişmesi için,
evet,
mühendisler çeşitli bilim müktesebatlarını kullandılar, harekete geçirdiler. Evet. Yani işte Einstein en önemli bilim adamlarından birisi, ama bu bilgileri aracıyla iktidar için
atom bombası, değil mi hocam?
Atom bombasını üretti.
Evet.
Ve burada bilim ne yaptı? Bu iktidarın zulüm hedefleri, hegemonya hedefleri için dünyaya hükmetmek için
kolaylaştırıcı bir unsur oldu.
Çok kolaylaştırıcı bir unsur oldu. Şimdi Avrupa'da özellikle emperyalizmi meşrulaştıran, sosyolojide olsun, antropolojide olsun, siyaset biliminde olsun çeşitli bilgiler üretildi. Mesela müsteşrikleri düşünün, değil mi?
Evet.
Filoloji alanında çok önemli bilgilere sahip bunlar. İslam'ı çok iyi biliyorlar, tarihi çok iyi biliyorlar. Bir Massignon'u düşünün yani. Değil mi?
Evet.
Ondan sonra böyle birçok isim var. Bunlar İslam toplumlarını tanıyorlar, İslamiyet'i tanıyorlar, dini tanıyorlar. Ve daha sonra bu ülkelere hükmetmek için kendi devletlerine bilgi olarak, bazıları da zaten ajanlık yapıyor doğrudan.
Evet.
Böyle bir tutum var bir defa. O nedenle bilim objektif midir? İktidar karşısında tarafsız mıdır? Hani modern dönemde ilk bu tutumla ortaya çıktı. Yani bilim herhangi bir iktidarın emrinde olmamalı. Bağımsız olmalı. Bilim bilim için yapılmalı. Hakikatin peşinde gidilmeli.
Peki bu bir
iktidara
ütopya mı hocam?
İktidara ters gelse
evet.
Doğruyu söylemeli. Hı-hı. Doğru bilgiyi ortaya koymalı. E tabii böyle bilim adamları da var. Olmadı demek de doğru değil. Yani evet. iktidara karşı özerk davranan, bilgi üreten, eleştiren. Mesela sosyolojide Amerika'da Wright Mills, Amerika toplumunda bilimin nasıl sermayenin emrine sokulduğunu, büyük şirketlerin emrine sokulduğunu, evet. sosyologların çalıştırıldığını, toplumun insanların genelini aydınlatma rolünden uzaklaştığını 50'lerde anlatıyor çok etkili bir biçimde. Dolayısıyla eleştiriyor bu gidişatı. Çünkü bilimin ana amacı ne? Yani bilimin amacı sadece devletlerin iyi çalışmasına katkı mı sağlamak? Sadece şirketlerin iyi çalışmasına iyi de değil. Kudretli çalışmasına, karla çalışmasına katkı sağlamak. Şimdi ona dönüştü. Oysa bilimin sadece kar veya kudret veya çıkar için değil, bilim iyi için olmalı. Evet. Etik tarafı olmalı. O nedenle buna yönelik bir takım eleştiriler yapıldı. İşte Amerikan ve Avrupa sömürgeciliği, emperyalizmi, Avrupa'nın kendi anlayışına göre bilgi üretme tarzları. Mesela tarih veya sosyoloji, sosyal bilimler hepsi dedi ki dünya toplumları hep ileriye doğru gidiyor. Avrupa'da bu ilerilemenin en son aşamasını temsil ediyor. Dolayısıyla bu Avrupa medeniyetine uymayanlar geri kalmış toplumlardır. Ve ürettikleri bu bilgileri tarih biliminde, sosyolojide, antropolojide yıllarca okuttular. Hala belli düzeyde okunuyor. Şimdi bu bilimlerle toplumların kendi bakışını temellendirdiği gibi, yani bizim Avrupalı olmayan toplumların kendimize işte biz ileri değiliz, biz geriyiz, biz gayrimedeni bir toplumuz. Bizim kendimizi böyle algılamamızı sağlayan bilgiler üretti bunlar.
Evet.
Aynı zamanda da Avrupa toplumunun da beyaz ırk, efendim son işte medeniyetin en geliştiği toplum, ilerlemede üstün bir aşamaya varmış bir toplum, insanlar bu şekilde bilgi ürettiler. Böyle olunca burada bilgi, bilim neye hizmet ediyor? Hegemonyaya hizmet ediyor. Bilgi neye hizmet ediyor? İktidara hizmet ediyor. Şimdi tabii İslam toplumlarına baktığımız zaman orada nelerle karşılaşıyoruz? Orada da İslam'ın mesela teorisine baktığınız zaman, normatif yönüne baktığınız zaman, yani Kur'an-ı Kerim ve hadisler bize ilimle ilişki kurma konusunda söylediklerine baktığımızda, bir defa ilim, peygamberimiz faydasız ilimden Allah'a sığınırım.
Evet.
Dolayısıyla ilmin bir hayır sağlaması lazım, bir fayda sağlaması lazım. Yani bugünün deyimiyle aydınlatıcı olması lazım. Bir meseleyi anlamada, bir ilişkileri anlamada, çözmede, doğrudan çözemeyebilir ama en azından ona
gayret etme noktasında.
Gayret etme, sosyal bilimler, mühendislik bilimleri gibi hemen çözüm getirmez. Sonra İslam alimlerinin tespit ettiği şeyler ne? İşte efendim bilgi, kendi çıkarını düşünerek araştırma yapmayacaksın. Bilimi Allah rızası için yapacaksın ve doğru olan neyse onu ortaya koyacaksın. Bilimi ondan sonra kendi nefsinin ve vehminin, arzularının, arayışlarının etkisiyle yapmayacaksın. Değil mi? Bunlar önemli bir şey. Bakın, çıkarlar dediğimizde bunu bireysel çıkarlar. Bu bireysel çıkar ne olabilir? Kendimizi şöhretli yapmak. Kendimize bir makam, haksız bir makam getirmek. Evet. Kendimizi çok zengin yapmak ilimle. Ve ilmi amaçlayan insanların çok para düşünmemesi lazım. Çünkü ilim bir para kazanma alanı değil. Yani geçimini sağlayabilirsin. Meşhurluğu var bunun. Dolayısıyla İslam alimlerinin ilimle uğraşan insanlarla ilgili, ilimle ilgili bu yaklaşımları mesela Ebu Hanife'nin hayatında görüyoruz. Ebu Hanife fıkıhta, fıkıh biliminde zirve olan bir insan.
Evet.
Yeni bir ekol kurmuş. Ben bu ekolum dememiş. Ortaya koyduğu şey, kendisi ekol olduğu için başkaları da ona o ismi takıyor yani. Ama günümüzde biz çıkıp diyoruz biz bu ekoluz dediğimiz zaman bu olmaz yani. Siz yapacaksınız, bunu hak ettiğiniz zaman insanlar isim verir. Şimdi Ebu Hanife mesela Emevilerin iktidar olarak onun bilgisinden onay istemelerine karşı tepki gösteriyor. Buna bu ilişkiye girmiyor yani, tek yönde.
Bir çatışma i̇ktidarın, söz konusu var değil mi orada?
Sadece iktidarın evet. istediği ve gerektiğinde fıkhın temeline ters olma durumunu hissediyor ve bundan dolayı
bedel de ödüyor.
Evet, bedel de ödüyor. Oysa kabul etseydi en üst düzeyde, en üst makama Hı-hı. sahip olurdu. İmkanlara sahip olurdu efendim. Ama bunu kabul etmedi. Ve ilmi tutumunu, sahih bilimsel tutumunu bugünkü ifadeyle sürdürdü. Bunun üzerinde ısrar etti. Yine mesela Abbasiler dönemi çok ilginç. Memun mesela iktidarı kuran önemli bir padişah. Memun Beytül Hikme'nin açılması için desteklerde bulunuyor. Bakın burada da iktidar bilimi teşvik ediyor. Finanse ediyor. Hı hı. Beytül Hikme'yi kurduğu zaman Suryani olsun, Yahudi olsun birçok ilim ehli insanları bir araya getiriyor. Müslüman alimlerle beraber çalışıyorlar. Çok önemli hikmet kitapları Arapçaya tercüme ediliyor. Yani farklı kültürel, entelektüel hı hı. coğrafyalardan. Ondan sonra Beytül Hikme sadece tercümelerin yapıldığı bir merkez değil, kültürel faaliyetlerin, ilim çalışmalarının, farklı havzalarda bulunan ilim insanlarının bir araya geldiği önemli bir merkez. Ve Memun da bakın iktidar olarak destekliyor bunu. Bu da toplumun aydınlanmasına, İslam evet. toplumunun, İslam medeniyetinin bilim dünyasını hı hı. çok ciddi anlamda
buradan
besleyen bir şey.
Buradan iktidarına yönelik bir menfaat beklemeden bunu yapıyor.
Evet. Yani illa menfaatim olsun diye veya illa iktidar ne derse yaparım değil. Bu şartla
evet.
ben ilmi çalışmalar yapacağım. İktidar da bu konuda bana ortam oluşturuyor, destekliyor.
Hı hı.
Ben bunu yaparım diyor.
Evet.
Tutum bu. Bu önemli bir ilişki tarzı. Ama mesela Mutezile anlayışını hakim bir devlet anlayışı olarak kabul edip bunu zorla dayatmaya kalkıştığı zaman alimlere, yani Mutezile bir bilgi sistematiği, bir mezhep, bir ekol. Mine olayında değil mi? Kur'an'ın mahlukluğu.
Evet.
Bu bilgiye inanacaksınız diyor. Ve ilim ehlini buna itaate zorluyor. Burada tam iktidarın ne? İktidarın bilimi kendi formu içinde şekillendirmesi, egemen hale getirmesi, bilimi bir egemenlik aracı olarak kullanması demek. Ve ondan sonra buna karşı çıktığı zaman da diyelim Ahmet bin Hanbel ne yapıyor? Onu sürgüne gönderiyor. Ona işkenceler ediyor. Onlar çünkü sivil duruşa sahip olan insanlar. İşbirliği yapmak istemiyor. İşte iktidar bilim çatışması bu tür durumlarda ortaya çıkıyor. En önemli durumlardan hı hı. birisi. Yani iktidarın kendi kudretine uygun bilim talebinde bulunması ve bu dinin veya bilimin ruhuna aykırı da olsa bunu istemesi, insanların buna katılmaması durumunda, bilim adamlarının bunu onaylamaması durumunda efendim dışlanması, cezalarla, müeyyidelerle karşılaşması. Şimdi enteresan bir şey, biz Gazali döneminde yaşıyoruz. İktidar ve bilim ilişkilerinde çok önemli. hakikaten dönüp dönüp Gazali'ye baktığım zaman çok farklı şeyler görüyorum. Çok kısa ömrüne çok büyük şeyler sıkıştırmış. Bir deha, büyük bir alim, büyük bir bilim insanı. Gazali mesela Nizamiye medreselerine geliyor. Nizamiye ismi çok ilginç. Bakın, fenomenoloji açısından baktığımızda onun anlam dünyasına yönelmek istediğimiz zaman nizamı vurgulayan bir şey.
Evet.
Mesela Nizamiye medreselerden nerede kuruluyor? Merkezi en büyük, genel merkezi veya dersek bugünkü ifadeyle Bağdat'ta kim duruyor? Halife duruyor. Halife bütün Müslüman dünyasını temsil eden dini bir otorite, manevi bir otorite. Öte yandan ne var? Selçuklular idaresi var. Yani o genelde İslam dünyasında güçlü olan sultan Selçuklu sultanıdır. Ve Selçuklu sultanının en etkili devlet adamının adı ne?
Nizamülmülk. Evet.
Yani bu da şey bir isimdir, lakaptır yani. Tesadüfi değil.
Evet.
Nizama ihtiyaç var. Ümmetin de nizama ihtiyacın var, devletin de. Neden? Çünkü o dönemde çok ciddi anlamda tehditler var, kargaşalar var. Siyasi bir bunalım da var. Efendim şeriat düşüncesi alanında da bunalımlar yaşanıyor, toplumsal alanda da bunalımlar yaşanıyor. Batiniler var, evet. Karmatiler var, Haşhaşiler var. İsmaililerin çok birçok sapkın fikirleri var. Bunlar hem İslam ilahiyatının temeline yönelik saldırılarda bulunuyorlar bilgileriyle. İşte nübüvveti, dirilişi, şey haş, değil mi?
Evet.
Bunlar dinin temelleri. Bunlarla oynuyorlar. Bunları çok subjektif yorumluyorlar. Batini, aşırı batini bir tarza yorumluyorlar. Ve hilafetin de Selçuklu'nun da otoritelerini, siyasi otoritelerini de tartışıyorlar. Şimdi bu durumda hakikaten bir nizam gerekiyor. Bu saldırılara karşı ümmetin yeniden birliğini sağlamak için, beraberliğini sağlamak için, dinin bir yönüyle aslında temellerine saldırılan bu düşüncelere karşı var olmak üzere yeniden bir düzen gerekiyor.
Evet.
Gazali burada çok önemli bir rol oynuyor. Bilim adamı olarak rol oynuyor. İktidara burada ciddi bir katkıda bulunuyor aslında. Gazali neden katkıda bulunuyor? Ona baktığımız zaman mesela diyor ki kitabının ön sözünde, efendim emir diyor benim arkadaşım diyor. Sultanla Abbasi halifesiyle halife yakın arkadaşım diyor. Ve bana emir verdi diyor. Emir var, iktidar bir bilim adamına emir veriyor. Bu şimdi nasıl emir veriyor? Ya, herhalde diyor ki yani ne dediğini bilmiyoruz ama yani bu gidişat, bu batinilerin gidişatları, siyasal örgütlenmeleri, İslam ilahiyatına saldırmaları, bunlarla başa çıkacak bir İslami düşünce üzerinden mücadele talebi var. Ve kitap yazmasını istiyor.
Evet.
Bakın bilgi üretmesini istiyor. Ve bu bilgi üretiminde de Gazali iktidarın bilgi talepleri doğrultusunda bilgi üretmenin meşruiyetini anlatacak açıklamalar yapıyor aslında. Çok önemli. Günümüze de yani bir iktidarın bilgi talebi ne zaman meşru olur diye sorduğumuzda Gazali bunun bir yönüyle güzel bir örneği. Diyor ki ben diyor bir ümmetin birliği için bunu yaptım. Ümmet kendi içinde ciddi bir kargaşa yaşıyor. Bir fesat dönemi var. Bir bozulmayla yüz yüze kalıyor. İkincisi de diyor ben diyor şeriatı bir kudretle ancak koruma imkanı olduğu için burada diyor iktidarı halifeyi destekliyorum. Otoriteyi destekliyorum. Çünkü şeriat bir kudret olmadan uygulanamaz. Şeriat Müslümanların hukukudur, normudur. Gündelik hayatını düzenleyen kurallardır. Bu kurallar olmadığı zaman Müslüman toplum ne olur? Darmadağın olur. Herkes kendi kafasına göre bir şeriat üretirse ne olur? Birbirine girer onlar. Hatta zaten batinilerde şeriat nesnel bir şey de değil. Aklına göre derin bir öznelcilik var, derin bir batinilik var. Buna biz bilgi açısından baktığımızda bilgi veya bilim anarşizmi de diyebiliriz. Bilim anarşizmini günümüzde de yaşıyoruz. Bana göre böyle. Ben böyle bakıyorum. Ama ne dedik? Bilim bir yöntem olacak. Bilim bir dil olacak. Bir dili olacak kendi içinde. Bilim efendim kendi içinde bir sistematiği olacak. Bilim adamlarının uzun çalışmaları sonucunda bunlar üzerine bir mutabakat olacak. Bunlar olduğu zaman çalışmalarını yaparsan bir değeri olur. Ama yok, savruk bir biçimde bütün bir usulü, yöntemi reddederek bugünküler de diyor ya, fıkıh gerek yok, şu yok, efendim sadece Kur'an'a bakın,
evet,
bilmem
bizim,
ne diyor, mesela. Yeter diyorlar. Aslında bu da bir yönüyle günümüzde yaşanan bir epistemolojik anarşizm. Oysa bilgiye dayalı bilim, bilgiyi bir sistematikle insanın önüne, bir disiplinle, bir yöntemle ortaya koyar. Ancak o zaman o bilgi güvenilir bir bilgi olur. O bilim güvenilir bir bilim olur. O mutabakat milleti, insanları bir arada tutar.
Evet.
Gazali bu açıdan çok önemli fonksiyonlarda bulunuyor ve aslında hem İslam ümmetine katkı sağlıyor, toplumun sapkın görüşlere karşı efendim uyarıyor ve yeniden mesela tecrid döneminde İhya'yı yazarak İslam düşüncesini yeniden inşa ediyor, yeniden ihya ediyor tabiri caizse. Çünkü o saldırılar her şeyi darmadağın ediyor bir açıdan. Fakat enteresan bir şey, aynı Gazali son dönemde Bağdat'ı terk ediyor. Kendi memleketi olan Tuz şehrine dönüyor.
Hı hı.
Orada bir tekke medrese kuruyor ve o sınırlar içinde öğrenciler yetiştiriyor. Bu da mesela Nizamiye medreseleri, Nizam'ı terk ediyor. İktidar alanını terk ediyor. Evet. Bu da enteresan bir şey. Tamamen kendi benliğine yöneliyor. Tasavvuf mesela ona yöneldiğini, oradan yeni bir dönem. Bir yönüyle aslında ikinci Gazali dönemi demek mümkün yani.
Hı hı.
Birinci Gazali dönemi daha çok nizamla, iktidarla
beraber birlikte yol alır.
Bir yol alma var. İkincisinde ise onun dışına çıkarak kendi başına mesela hareket etme durumu var. Bunlar çok dikkat edici, çok önemli.
Evet.
Bizim bilimle nasıl ilişki kurmamız gerektiği konusunda bize aslında tecrübeler oluyor.
Evet.
Yol haritası ortaya koyuyor.
Şimdi hocam Batı'dan örnekler verdiniz. İslam dünyasından, İslam tarihinden bilim ve iktidar üzerine örnekler verdiniz.
Evet.
Peki son yüzyılda günümüz Türkiye'sinde ve geçmişte bilim-iktidar ilişkisi nasıldı, nasıl süre geldi, bugün nasıl, bu konuya dair neler söylersiniz?
Evet, şimdi tabii Avrupa'da mesela Avrupa merkezi bilim yaklaşımlarına ciddi eleştiriler oldu.
Evet.
Yani siz kendi dışınızdaki toplumları böyle ilerlemeye göre evrimciliğe tanımlarsanız doğru değil. Mesela Levi Strauss 60'larda yeni antropoloji anlayışıyla evrimciliği reddetti. Yani ondan sonra Michel Foucault Avrupa'nın emperyalist yönünden çok kendi içinde sadece efendim modern bilginin insanları özgürleştirmediği, onlara fayda sağlamadığı, aynı zamanda onları yeni bir iktidar konseptine de taşıdığı yönde eleştirilerde bulundu. Mesela Edward Said yine oryantalizm çalışmasıyla oryantalizm adı yani müsteşriklerin yaptığı çalışmalar Batı'da Orta Doğu'yu, İslam dünyasını nasıl onlara tahakküm etmeyi getirdiğini, bilimin bir iktidar formuyla, bir emperyal hegemonya formuyla yapıldığını eleştirdi. Ondan sonra bunlar çok önemli, ciddi eleştiriler. Şimdi Türkiye'ye gelirsek bu önemli bizim için. Yani dünya, yani bizim geçmiş medeniyetimizdeki duruma baktık. Bugün İslam dünyasının durumu çok iç açıcı değil aslında, yani bilimle iktidar ilişkilerinde. Çoğunlukla bilimle çok yeknesak bir ilişki var. Dolayısıyla bilime iktidara karşı biraz daha özerk, biraz daha doğruyu, hakikati gerektiğinde iktidara rağmen ortaya koymak, çalışmaları yapmak İslam dünyasının genelinde çok zor. Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye mesela tek parti döneminde bilimi tamamen iktidarın emrine sokuyor. Örneğin 30 Darülfünun Üniversitesi 1932'de kapatılıyor. O bizim Osmanlı ile beraber gelen ve modern bilime de açık olan, bir sentez arayan hocaların %90'ın görevlerine son veriliyor. Mesela bunlardan birisi de Mehmet Akif'in yakın arkadaşı Babazade'dir. Bu işlerine son verilen. Daha böyle birçok kişi var. Ve tek parti döneminde bu kapatılıyor. Bunun yerine orada hocaların belli bir özelliği de var yani. İlim adamlarının. Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açılıyor. 32'lerde. Ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk Dil Kurumu çalışmaları, Türk tarih tezi çalışmaları bu bilim adamlarının ürettiği bilgilerden yararlanılıyor. Mesela Türkçe ile ilgili Türkçe bir kuşa çevriliyor mesela.
Kıyım yapılıyor değil mi?
Evet yani Teoman Duralı Hoca buna kültürel soykırım diyordu mesela rahmetli. Ondan sonra Türk tarih tezini Osmanlı'yı devreden çıkararak bir Türk tarih inşasına, kurmacasına gidiliyor. Ama bunlar tarih hocalarıyla yapıyorlar bunları yani. Bilimle yapıyorlar, bilgiyle yapıyorlar. Dolayısıyla bu dönemde bilim ve bilgi üretimi kayıtsız şartsız egemen olan iktidarın emrindedir. Mesela Diyarbakır'ın adını bir gecede değiştiriyorlar. Değiştirirken de tarihçileri arıyorlar. Buna uygun malzemeyi çabuk gönderin diyorlar. Böyle enteresan bir şey var yani. Türkiye mesela 47'lerde komünizm tehlikesi oldu bu defa. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden Niyazi Berkes gibi, Muzaffer Şerif, ki Muzaffer Şerif daha sonra dünya çapında bir sosyal psikolog olarak ünlü oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunların görevlerine son veriliyor. Çünkü komünizm tehlikesine karşı bunların komünizme yakın bilgi ürettikleri düşünülüyor. Ondan sonra bu mesela 12 Eylül'de yani üniversiteler açılmış, belli bir üniversite sayısı var. Ama 12 Eylül'de de birçok sağdan ve soldan mesela Hüseyin Hatemi Hoca'nın da işine son verildi. Mete Tunçay'ın da işine son verildi. Bilginin tamamıyla bu darbeler döneminde bilim ve bilgi tamamen iktidarın sınırlarını çizdiği, amaçlarını belirlediği, yukarıdan dayattığı bir ilişkiyle yürüyor. Elbette devlet finanse ediyorsa, devlet toplumun adına denetleme, kontrol etme, bu çalışmalar verimli olarak yerine geliyor mu, gelmiyor mu? Bunun üzerine hakemlik yapmak, kontrolde bulunmak hakkıdır. İktidarın daha adil çalışması için bilimden nasıl yararlanılabilir, ekonomik sorunlarının çözülmesi için değil mi?
Evet.
İktisat biliminden nasıl yararlanabilir? Sosyal konularda efendim sosyoloji, işte ilahiyat, diğer bütün bilimlerden iktidarlar yararlanabilir. Ama bu yararlanma tek taraflı, baskıcı, dayatmacı, yukarıdan tahakkümle olursa burada bilim de düşünce de ilerlemez. Veya şöyle bir sorun da var tabii. Bilim adamı, ya ben önce bilim adamı olmaya, ilim ehli olmaya karar verdim. Dolayısıyla üniversiteyi okudum, doktora vermeye karar verdim. Doktoraya karar veren bir kişi bu konuda önemli bir adım atmış demektir. Ben artık ticaretle, siyasetle, bürokrasiyle, makamların, güçlerin, paranın peşinde koşmayacağım demesi lazım. Ama bakıyoruz ki Türkiye'de maalesef bilimi daha çok bu konuda bir titre olarak kullananlar çok fazla. O zaman üniversitelerimizde gerçek anlamda biraz yetiştiriyorsun öğrenci, ondan sonra hemen bürokrasiye kaçıyor.
Evet.
Hemen başka alana kaçıyor. Elbette onların da beslenmesi önemli bir şey.
Evet.
Desteklenmesi önemli bir şey. Fakat o devlet yönetmek başka bir alan, başka bir şey. Siyaset bambaşka bir şey. Bu üniversiteyi olumsuz yönde etkilememeli bu ilişkiler. Ne bilim adamlarının kendilerine yüklediği anlam açısından bu olmamalı. Yani efendim ben ilmi tercih etmişim ve dolayısıyla ilim alanda gelişip çalışmalarımı yapmam lazım. Bürokrasiye göz dikmemesi gerekir. Bence bir alanında iyi bir doçent, iyi bir profesör olmak daire başkanlığından da genel müdürlükten de çok daha evladır. Milletvekilliğinden de çok daha evladır. Ama Türkiye bu konuda ciddi sorunlar yaşıyor hakikaten. Dolayısıyla iktidar, hegemonya ile bilim arasında bazı sorunlar yaşıyoruz. Darbeler döneminde özellikle işte evet. üniversitelere müdahale Tabii. ediliyor, bilime müdahale ediliyor, bilgiye müdahale ediliyor. Bu Türkiye'nin entelektüel gelişimine de ciddi anlamda
darbe vuruyor.
Darbe vuruyor.
Yani evet.
Münevverlerin Hı-hı. yetişmesine, özgür dehaların, kafaların, parlak fikirlerin ortaya çıkması bunu engelleyen bir şey olur. Çünkü bilim biraz özgürlük ister, biraz serbest bir ortam ister, biraz özellik ister.
Evet.
Bunlar olursa özellikle sosyal bilimlerde, yani mühendislik farklı bir alan. Bakın Sovyetler Birliği'nde büyük mühendisler yetişti. Uçaklar yapan, füzeler yapan. Ama Sovyetler Birliği'nde iyi siyaset bilimci yetişmedi. İyi sosyolog yetişmedi. İyi efendim antropolog yetişmedi. İyi ilahiyatçı yetişmedi. Tamam mı? Çünkü iyi edebiyatçı yetişmedi. Bunların yetişmesi çok daha farklı bir ortamı gerektiriyor. Çok daha farklı bir iktidar ilişkisini gerektiriyor.
Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Bilim-iktidar ilişkisi tarihten bugüne zaman zaman çatışmalarla, zaman zaman uyum içinde
evet.
süre gelmiş ve böyle de gidecek gibi görünüyor.
Evet.
Çok güzel açılımlarda bulundunuz hocam. Örnekler verdiniz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla bu hafta 40 Ambar programında bilim ve iktidar ilişkisini ele aldık. Tarihi boyutlarıyla günümüzde yaşanan bugünkü halleriyle konuşmaya çalıştık. Programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.